Ayrım 43.
Gene uyuklayan kapıcı, aynı koyun postundan ceketiyle küçük kulübesinde ömrünün son yıllarını tembel tembel geçiriyordu. Sabah erkenden ve akşamüstü, yemek vakti, Ivan Matveyevich'in yüzü yine sarmaşıklı çitin üstünden görünüyordu. Yine koltuğunda bir tomar kağıt, ayaklarında kış yaz giydiği lastikler vardı. Oblomov'a ne olmuştu? Neredeydi? Oblomov'un vücudu en yakın kilisenin sakin avlusunda, fundalar arasındaki mütevazi bir taşın altında dinleniyordu. Dost bir elin diktiği leylaklar mezarını sarmıştı. Sessiz havasında bir pelin kokusu yükseliyordu. Uykusuna huzur meleği kanatlarını germiş gibiydi. Şefkatli karısının dikkatli bakımına, bir an üzerinden ayrılmayan gözlerine rağmen sürekli rahatlık, hareketsizlik, gamsızlık yavaş yavaş hayat makinesini körletmişti. İlya İliç zahmet çekmeden, can çekişmeden, kurulmamış olduğu için duran bir saat gibi bitivermişti. Kimse son anlarını görmedi, son iniltilerini işitmedi. Birincisinden bir yıl sonra bir inme daha gelmiş ve iz bırakmadan geçmişti. Yalnız İlya İliç zayıflamış, sararmış, az yemek yer, bahçeden başka bir yere gitmez olmuş, gittikçe daha sessiz, daha dalgın bir hale düşmüştü. Zaman zaman da ağlıyordu. Ölümünün yaklaştığını hissedip korkuyordu. Birkaç defa bayılıp kaldığı da oldu. Bir sabah Agafya Matveyevna ona her zamanki gibi kahvesini getirdi ve onu sakin sakin uyuyormuş gibi ölü buldu. Yalnız başı yastıktan biraz aşağı düşmüş, eli herhalde ağrı duyduğu için kalbinin üstünde gerilip kalmıştı. Agafya Matveyevna 3 yıldan beri duldu. Bu süre içinde her şey yine eski haline dönmüştü. Kardeşi devlet taahhütlerine girmiş, parasını kaybetmiş ve binbir dalavereden, iltimastan sonra tekrar köylülerin kaydedildiği bürodaki eski katiplik işini bulmuştu. Yine eskisi gibi her gün yürüyerek daireye gidiyor ve getirdiği yarım rubleleri, 20-25 kapiklik mangırları gizli bir kutuya dolduruyordu. Tekrar Oblomov'dan önceki gibi kaba saba fakat bolluk içinde geçinmeye başladılar. Evin içinde şimdi en önemli şahsiyet Ivan Matveyevich'in karısı Irina Panteleyevna'ydı. Yine sabahları geç kalkabiliyor, günde 3 defa kahve içebiliyor, bir o kadar elbise değiştirebiliyordu. İş olarak bütün yaptığı da yalnız eteklerinin iyice kolalanmasına göz kulak olmaktı. Başka hiçbir şeyle ilgilenmezdi. Evin idaresi yine eskisi gibi Agafya Matveyevna'daydı. Bütün ailenin yiyeceğine, giyeceğine, çayına, kahvesine o bakıyor. Çamaşırı o yıkattırıyor. Çocukları, Akulina'yı, kapıcıyı o idare ediyordu. Fakat niçin bunları yapıyordu? Nihayet Madame Oblomov'du ve evin sahibiydi. Kendi başına rahat rahat yaşayabilirdi. Ne diye bu kadar insanın yükünü üstüne alıyor, başkasının çocuklarına bakıyor, bir kadının ancak aşk ve aile bağları ya da geçim kaygısıyla katlanabileceği ıvır zıvır işlere, zahmetlere katlanıyordu. Kendi hizmetçileri olması gereken Zahar ve Anisya ne olmuşlardı? Kocasının canlı mirası küçük Andreyusha neredeydi? Çocukları hayata atılmışlardı. Vanya tahsilini bitirmiş, sonra bir daireye memur olmuştu. Maşa bir daire müdürüyle evlenmişti. Andreyusha'yı Stotz'la karısı büyütmek üzere almışlardı ve onu kendi çocukları gibi seviyorlardı. Agafya Matveyevna kalbinde çocuklarına aynı yeri veriyorsa da Andreyusha'nın ilerisini ötekilerden başka türlü görüyordu. Andreyusha'nın terbiyesiyle, yaşayışıyla, geleceğiyle Vanya ve Maşa'nın hayatları arasında dünya kadar fark vardı. Hiçbir üzüntü duymadan bu ikisi kibar filan değil derdi. Benim gibi onlar da zoru zoruna yaşamak için doğmuşlar. Andreyusha'yı çekinerek değilse bile dikkat ve özenle okşayarak adeta saygıyla ''Halbuki bu küçük bir asilzade. Bakın derisi ne kadar ince. Şeftaliye benziyor. Elleri, ayakları küçücük. Saçları ipek gibi, tıpkı babası.'' Onun için Stoltz'un Andreyusha'ya evlat edinmesini hoş görmüş, hatta sevinçle karşılamıştı. ''Onun yeri orası. Burada, bu aşağılık yerde, kardeşimin pis kokular arasında ne işi var?'' diyordu. Kadın Oblomov'un ölümünden sonra 6 ay Zahar'la, Anisya'yla beraber matem içinde yaşadı. Hep kocasının mezarına gidip durmadan gözyaşı döktü. Yemek yemez oldu. Hemen hemen yalnız çayla yaşadı. Uykusuz geceler geçirdi, perişan, bitkin bir hale geldi. Kimseye dert yanmadı ve zamanla büsbütün içine kapandı. Anisya'ya bile açılmaz oldu. Ruhunda olup bitenden kimse bir şey bilmiyordu. Bakkal yiyecek almaya gelen aşçıya, Hanımın hala kocasına ağlıyor mu diye sorar. Kilisenin mezarlığında bekçi her hafta ağlayıp dua etmeye gelen bu bir türlü teselli bulmaz dulu bir ahbabına gösterip hala kocasına ağlıyor derdi. Kardeşinin evindekiler de hala yaslar içinde diye söyleniyorlardı. Bir gün kardeşinin ailesi, çoluğu, çocuğu ve hatta Tarantiev ansızın sözde baş sağlığı için çıka geldiler. Beylik avutmalar, öğütlemeler başladı. Çocuklarını düşün de kendine biraz acı gibilerden. İlk kocası öldüğü zaman Agafya Matveyevna'ya bütün bu laflar söylenmiş, etkili de olmuşlardı. Ama şimdi nedense bunlardan tiksiniyor, daha fena oluyordu. Konuyu değiştirdikleri zaman ferahladı. Tekrar hep beraber oturabileceklerini, hısım akrabası arasında daha kolay avunacağını, ev idaresini ondan iyi bilen olmadığı için kendileri için de bundan daha hayırlı olacağını söylediler. Agafya Matveyevna düşünmek için mühlet istedi. 2 ay daha ağladı ve nihayet teklifi kabul etti. O sırada Stoltzlar Andreyusha'yı almışlar ve Agafya Matveyevna yalnız kalmıştı. Üstünde siyah bir elbise, boynunda bir şal, odadan mutfağa bir gölge gibi gidip geliyor, eskisi gibi yine dolabı açıp kapıyor, dikiş dikiyor, örgü örüyor, fakat her işi mecalsiz, ağır ağır yapıyordu. Hafif bir sesle, isteksiz isteksiz konuşuyor, etrafına eskisi gibi gamsızca bakıp geçmiyor, gözleri her şey üstünde ayrı ayrı duruyor, bakışı bazen bir yere saplanıp kalıyordu. Gözlerinde gizli bir düşünce vardı. Bu düşünce sanki kocasının ölüsüne uzun uzun baka kaldığı an yüzüne yerleşmiş, bir daha da silinmemişti. Evin içinde gidip geliyor, elleri lazım olan her şeyi yapıyor. Fakat zihni hareketlerine karışmıyordu. Kocasının ölüsü başında birden hayatının manasını kavrar gibi olmuş, üzerinde düşünmüş, o günden sonra da bu düşünce yüzünde bir gölge gibi kalmıştı. Acısının şiddeti gözyaşlarıyla akıp gidince kaybettiği şeyi ölçmeye başladı. Onun için artık küçük Andreyusha'dan başka her şey ölmüştü. Ancak onu gördüğü zaman yaşar gibi oluyordu. Yüzüne bir canlılık geliyor, gözlerine ilkin bir sevinç, sonra anılar ve yaşlar doluyordu. Etrafındaki her şeye yabancıydı. Kardeşi bir ruble fazla harcamış, et fazla pişmiş yahut balık taze değilmiş diye öfkelendiği, gelin hanım etekleri iyi kolalanmamış yahut çay soğuk olmuş, açık olmuş diye söylendiği, şişman aşçı kabalık ettiği zaman Agafya Matveyevna hiç aldırış etmiyor. Ev sahibi hanımefendi gibi dikenli fısıltıları duymamazlıktan geliyordu. Hepsini ıstırabının vakarı ve mağrur sessizliğiyle karşılıyordu. Fakat bayram veya karnaval günleri evde herkes yiyip içerken, şarkı söyleyip eğlenirken birdenbire gözlerinden yaşlar boşanıyor ve gidip bir köşeye saklanıyordu. O zaman tekrar içine kapanıyor ve zaman zaman kardeşiyle karısına acıyarak hatta gurur duyarak bakıyordu. Kendini hayattan müzik ve ışık payını almış sayıyordu. Allah hayatına bir nefes üfleyip tekrar geri çekmiş. Bir güneş onu birden aydınlatmış, sonra ebediyen sönmüştü. Evet, ebediyen sönmüştü ama hayatı da artık silinmez bir mana kazanmıştı. Şimdi niçin yaşamış olduğunu, niçin bundan sonra boşuna yaşayacağını biliyordu. Ne kadar büyük, ne kadar kusursuz bir aşk içinde yaşamıştı. Oblomov'u hem bir sevgili, hem bir koca, hem de üstün bir insan olarak sevmişti. Fakat bunu o zaman da, şimdi de kimselere söyleyemezdi. Etrafındakilerin hiçbiri onu anlayamazdı. Zaten bunu hangi dille söyleyebilirdi? Kardeşinin, karısının, Tarantiev'in kelimeleri yetmezdi. Çünkü onların böyle düşünceleri yoktu. Onu yalnız İlya İliç anlayabilirdi. Fakat ona da hiçbir şey söylememişti. Çünkü o zaman kendisi de bir şey anlamıyor, ne söyleyeceğini de bilmiyordu. Yıllar geçtikçe geçmişini daha iyi anladı. Gittikçe daha sessiz, daha kapalı oldu. Bütün hayatı bir an gibi gelip geçen 7 yılın tatlı ışığında yıkanmış, artık arzu edecek hiçbir şeyi, gidilecek hiçbir yeri kalmamıştı. Yalnız Stoltz kışın çiftlikten gelince evine koşar ve minnet dolu gözlerle Andreyusha'ya bakar, onu mahcup bir şefkatle okşardı. Andrei Ivanoviç'e bir şeyler söylemek, teşekkür etmek, içinde kabaran duyguları önüne sermek isterdi. Stoltz onu anlayabilirdi. Fakat Agafya Matveyevna nasıl konuşacağını bilemez, sadece Olga'nın ellerine sarılıp öper, sonra öyle sıcak gözyaşları dökerdi ki Olga da ağlamaktan kendini alamazdı. Stoltz'la Olga onu alıp çiftliğe götürmeye çalıştılar. Beraber yaşarız, Andreyusha'nın yanında olursun dediler. Fakat her defasında aynı cevabı aldılar. İnsan nerede doğmuşsa, yaşamışsa orada ölmeli. Stoltz ona çiftliğin hesaplarını, payına düşen parayı boşuna gönderirdi. Her defa geri çevirir, paranın Andreyuş'a için saklanmasını rica ederdi. Benim hakkım değil, onun hakkı. O bir asilzade, paraya ihtiyacı olur. Ben nasıl olsa yaşarım derdi. İki bay, bir öğle vakti, Viborg mahallesinin bir sokağında yürüyorlardı. Arkalarından bir araba yavaş yavaş geliyordu. Bunlardan biri Stotz, öteki de bir yazar dostu. İri yarı, durgun halli bir adamdı. Dalgın, uykulu gözleri vardı. Bir kiliseye geldiler. İbadet bitmiş, herkes sokağa çıkıyordu. İlk çıkanlar dilencilerdi. Yazar, bu dilencilerin nereden çıktığını merak ediyorum dedi. Nereden mi? Nereden olacak? Bin bir çeşit delikten çıkıp geliyorlar. Onu demek istemiyorum. İnsan nasıl dilenci oluyor? Nasıl bu hale düşüyor? Acaba birdenbire mi oluyorlar? Yoksa yavaş yavaş mı? Sahiden mi, yalancıktan mı dilencilik ediyorlar? Bunları niçin merak ediyorsun? Yoksa Petersburg'un Esrarı diye bir kitap mı yazmak niyetindesin? Yazar tembel tembel esneyerek, belki dedi. Peki, işte sana bir fırsat. Bir tanesini çağır sor. Bir gümüş ruble verirsen sana bütün hikayesini anlatır. Sen de yazar okuyucularına satarsın. İşte şu ihtiyar, en çok rastlanan bir dilenci tipi. Gel ihtiyar, gel buraya. İhtiyar döndü, şapkasını çıkarıp onlara doğru yürüdü. Beyefendiler dedi. 30 savaşta yara almış ihtiyar bir askere yardım edin. Stoltz şaşkına dönerek bağırdı. Zahar, sen misin? Zahar birden durdu. Eliyle gözlerini güneşten koruyarak Stoltz'a dikkatle baktı. Affedersiniz, beyefendi hazretleri sizi tanıyamadım. Gözlerim artık görmüyor ki. Stoltz'u unuttun mu? Efendinin dostu. Allah'ım, Andrei Ivanovich siz misiniz? Sahiden kör olmuşum. Ah sevgili efendim. Zahar Stoltz'un ellerine sarıldı. Ellerini tutamayınca ceketin ucunu öptü. Gülüyor mu, ağlıyor mu belli değildi. Allah, ben garibi sevindirmek istedi diye haykırıyordu. Bütün yüzü kırmızıya boyanmış gibiydi. Burnunun ucu morarmıştı. Başında hiç saç yoktu. Favorileri hala duruyordu. Fakat karma karışık ve bembeyazdı. Sırtında bir tarafı yırtık, soluk, berbat bir pardüsü, çıplak ayaklarında eski, yamalı galoşlar, elinde tüyleri dökülmüş bir kürklü kasket vardı. Ah ah, Allah mübarek bayram günü beni sevindirmek istedi. Niçin bu hale düştün? Utanmıyor musun halinden? Ah Andrei Ivanovich, sevgili efendim, ne yaparsın? Yaşamak için. Anisya sağken böyle serseri değildim. Yiyeceğim içeceğim vardı. Allah rahmet eylesin. Koleradan ölünce ev sahibinin kardeşi beni istemedi. İş yapmadan ekmek yiyemezsin dedi. Mihail Andreyevich Tarantiyev'de boyuna bana tekme atıyordu. Beni yaşadığıma pişman ettiler. Ne kahırlar çektim bilseniz. Bir lokma ekmek bile vermiyorlardı. Allah razı olsun. Hanım olmasaydı çoktan soğuktan ölür giderdim. Bana kışlık elbise, istediğim kadar ekmek veriyordu. Ocağın üstünde bir yerde vermişti. Benim yüzümden kadıncağızı azarlamaya başladılar. Ben de evden çıktım. 2 yıldır yersiz yursuzum. Niçin bir işe girmedin? Bu zamanda iş nerede bulursun Andrei Ivanovich efendi? 2 yer denedim, beğenmediler. Şimdi her şey değişti. Eskisi gibi değil. Uşağın okur yazar olması lazım. Hem de şimdiki efendilerin evleri eskisi gibi hizmetçilerle dolu değil. Bir bilemedin 2 uşak tutuyorlar. Ayakkabılarını kendileri çıkarıyorlar. Bir çeşit makine de icat etmişler. Ah ne günlere kaldık. Ne ayıp ne ayıp. Kibarlık, asillik ortadan kalkıyor. Bir Alman tüccarının yanına hademe olarak girdim. İlkini iyi gidiyordu fakat sonra bana sofra işi verdi. Benim harcımmış gibi. Bir gün sofra takımlarını götürüyordum. Bohemya porseleni mi ne diyorlar? Allah kahretsin tahtalar öyle kayıyordu ki birden ayağım yana kaydı. Bütün takımlar tepsiyle beraber yere düştü. Beni de hemen kovdular. Bir defada bir kontes halimi tavrımı beğendi. Kelli felli bir efendiye benziyor dedi. Beni kapıcı olarak aldı. Eski tarz, kibar bir iş. Bütün yapılacak şey ciddi ciddi oturmak, bacak bacak üstüne atıp bir ayağınızı sallamak. Birisi gelince hemen cevap vermeyeceksiniz. İlkin biraz homurdanacaksınız. Sonra adamına göre ya içeri ya kapı dışarı. Kibar misafirler geldi mi tabii bastonunuzu kaldırıp şöyle selamlayacaksınız. Zahar kapıcı selamını taklit etti. İş güzeldi doğrusu inkar etmem. Fakat Allah selamet versin, hanımefendiye bir şey beğendirmek çok zordu. Bir gün odama girdi, bir tahta kurusu gördü. Sanki tahta kurularını ben icat etmişim gibi kıyameti kopardı. Tahta kurusuz ev olur mu hiç? Bir gün dayımdan geçerken burnuna bir içki kokusu gelir gibi olmuş, beni kovdu. Ne belalı kadındı ya Rabbi. Ama gerçekten de içki kokuyorsun, hem de nasıl? Zahar yüzünü acı acı buruşturdu. İnsan efkarlanınca böyle oluyor Andrei Ivanoviç. Arabacılığı da denedim. Bir yere girdim fakat ayaklarım donuyordu. Gücüm kuvvetim de yok. İhtiyarladım artık. Arabanın atı bir Allah'ın belasıydı. Bir defa az kalsın bir arabanın altında kalıp beni de ezdirecekti. Bir defa da bir ihtiyara çarptık, karakola düştük. Peki artık şu içkiyi bırak da yine bir ayak işine gir. İstersen bana gel, sana bir ev vereyim, beraber çiftliğe gidelim. İşitiyor musun, sana söylüyorum. İşitiyorum Andrei Ivanoviç, sevgili efendim. Fakat, ah onu mezarında bırakıp gitmek istemiyorum. Sevgili efendim İlya İlyiç'i, bugün yine onun için dua ettim. Allah gani gani rahmet eylesin. Böyle bir insanı Allah nasıl başımızdan eksik etti. Bizim saadetimiz ona bağlıydı. 100 yıl yaşayacak adamdı. Aha, bugün mezarına gittim. Bu taraflara her geldikçe giderim, oturur ağlarım. Bazen orada kendimi unutur kalırım. Buralarda ses seda olmaz. Birden sesini duyar gibi olurum. Zahar, zahar. Bir ürperme alır beni. Böyle bir efendi bir daha bulunmaz. Ah sizi ne kadar severdi. Allah rahmet eylesin. Cennetinden ayırmasın. Bize gel de Andreyusha'yı gör. Söylerim sana yemek yedirirler, elbise verirler. Şu parayı da al. Gelirim, gelirim. Andrei Ilyich'i görmem lazım. Kim bilir ne kadar büyümüştür. Ah yarabbi, iyi oldu da sizi gördüm. Gelirim. Sevgili Andrei Ivanoviç, Allah size uzun ömürler versin. Stoltz'la dostu arabaya binip uzaklaştılar. Stoltz sordu. Nasıl, bu dilencinin hikayesini dinledin mi? Bahsettiği İlya Ilyich kim? Oblomov. Sana ondan çok bahsetmiştim. Aa, evet hatırladım. Senin bir dostun. Okul arkadaşın. Ne oldu? Öldü. Hayatı yok yere harcağında gitti. Stoltz içini çekip biraz daldıktan sonra zekaca kimseden aşağı değildi dedi. Tertemiz, billur gibi bir ruhu vardı. Asil heyecanları olan bir insandı. Ama hiçbir şey yapmadı. Niçin? Ne yüzden? Ne yüzden mi? Oblomovluk. Oblomovluk mu? O da ne demek? Biraz zihnimi, anılarımı toplayayım da anlatayım. Sen de yazarsın. Belki birisinin işine yarar. Stoltz dostuna işte bu okuduğumuz hikayeyi anlattı. Kitabın sonu. 18 Eylül 2004. Sayfa 577.